Herkese merhabalar. Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 182 ile 194'ün arasını okuyacağız. Homais geçenlerde topal bacakların iyileştirilmesinde yararlanılan yeni bir usulün methini duymuştu. İlerlemeye de pek taraftar olduğundan Yonville'in düzeye erişebilmesi için orada ayak ameliyatları uygulaması gerektiği gibi pek yurtseversine bir düşünceyi benimsemişti. Emma'ya, çünkü ortada kaybedilebilecek ne var ki? Diyordu. Bakın inceleyin. Parmakları üzerinde teşebbüsün faydalarını sayıyordu. Hemen hemen kesin bir başarı. Hastanın rahatlaması, güzelleşmesi, operatörün çabucak elde edeceği ün. Neden kocanız mesela Altın Aslan'daki şu zavallı Hippolyte'i kurtarmak istemesin? Şunu da gözden kaçırmayın ki adam nasıl iyileştiğini mutlaka her yolcuya anlatacaktır. Sonra da Homais sesini kısıyor, çevresine bakıyordu. Bu konu üzerine gazeteye küçük bir yazı yollamama kim engel olabilir ki? Ah Tanrım! Bir yazı elden ele dolaşır, ondan söz edilir. En sonunda çığ gibi büyür. Sonra kim bilir, kim bilir? Gerçekten de Charles Bovary bunu başarabilirdi. Onun becerikli olmadığını Emma'ya bildiren hiçbir işaret yoktu. Kendisi için de onun ününü, servetini artıracak böyle bir teşebbüse onu itmiş olmak ne büyük bir memnunluk olacaktı. Aşktan daha sağlam bir şeye dayanmak için can atıyordu. Eczacının da Emma'nın da teşvikiyle Charles'ın çabucak bu işi aklı yattı. Rouen'den Doktor Duval'ın kitabını getirtti. Her akşam başını ellerinin arasına alarak okumaya dalıyordu. Parmakların ucuna basan sakat ayakları, içeri doğru olanları, dışarı doğru çarpık ayakları. Konularını incelerken bin dereden su getirerek han uşağı oğlanı ameliyat olmaya teşvik ediyordu. Belki ancak hafif bir acı duyarsın. Küçük bir hacamat gibi basit bir batma. Bazı nasırların çıkarılmasından daha bile kolay. Hippolyte düşünerek aptal gözlerini döndürüyordu. Eczacı devam ediyordu. Zaten bu benim ne üstüme gerek. Senin iyiliğin için söylüyorum. Sırf insaniyet namına. Dostum, sen ne dersen de. Mesleğini yerine getirmekte sana pek çok zarar veren o bel bölgesi çalkantısıyla şu çirkin topallığından kurtulmuş olmanı istiyorum. Hippolyte, sonra kendini ne kadar daha dinç, sağlam, çevik bulacağını, böylelikle kadınların daha çok hoşuna gidecek duruma bile gelebileceğini söylüyordu. Seyis de kabaca gülümsemeye başlıyordu. Sonra Homais onu gururundan yakalıyordu. Sen erkek değil misin yahu? Askerlik görevini yapman, gidip orada savaşman gerekseydi ne olacaktı? Ah Hippolyte! Bilimden yararlanmaya yanaşmayan bu gafletten, bu inattan bir şey anlamadığını söyleyerek uzaklaşıyordu. Bahtsız delikanlı boyun eğdi. Çünkü hepsi ağız birliği etmiş gibiydiler. Hiç kimsenin içine karışmayan Binet, Bayan Lefrançais, Artemis, bütün komşular, belediye başkanı Bay Tüvek. Herkes onu bu yola teşvik etti, öğüt verdi, onu utandırdı. Ama onu asıl razı etmeye yeten de bu işin ona hiçbir masraf yükleyemeyeceği oldu. Charles Bovary ameliyat için gerekli olan aracı bile sağlayacaktı. Bu cömertlik Emma'dan gelmişti. Charles da ta kalbin derinliklerinde karısının bir melek olduğunu söyleyerek buna razı oldu. Charles Bovary eczacının öğütleriyle marangoza bir kutu yaptırdı. Üç defa yeniden başlanarak Çilingirin de yardımıyla yapılan bu kutu yaklaşık olarak 4 kilo ağırlığındaydı. Demir, tahta, çelik levha, deri, vidalar, somunlar hiçbir şekilde esirgenmemişti. Yalnız Hippolyte'ın hangi kasının kesileceğini bilmek için daha önce sakatlığının ne biçim ayak çarpıklığı olduğunu anlamak gerekiyordu. Bacakla hemen hemen düz bir çizgi meydana getiren bir ayağı vardı ama bu hiç de ayağın içe doğru dönük olmasına engel olmuyordu. Öyle ki bu bir parça içeri doğru çarpık ayakla karışık parmakların uçlarına basan bir ayak sakatlığı ya da pek belirli şekilde parmak uçlarına basan ayak sakatlığıyla hafif bir içe bakan sakatlıktı. Ama gerçekten de bir beygir aşağı gibi geniş, sert derili, kuru kirişli, iri parmaklı olan kapkara tırnakları, nalın çivilerini andıran bu sakat ayak, sabahtan gece yarılarına kadar bir geyik gibi koşuyordu. Onun durmadan kasabanın meydanında, arabaların çevresinde, eşitsiz dayanak noktasını ileri fırlatarak sıçradığı görülüyordu. Bu bacak öbüründen bile daha güçlü görünüyordu. Hizmet ede ede sabır, kuvvet gibi manevi değerler kazanmışa benziyordu. Hippolyte kendisine ağır işler verildiği zaman onun üzerine yaslanmayı daha uygun buluyordu. Madem ki bu parmaklar ucuna basan bir sakattı, topuk kasını kesmek gerekti. Daha sonra da içeri doğru çarpıklıktan kurtulmak için ön baldır kemiği kasını ele almak gerekiyordu. Çünkü hekim bir seferde iki ameliyatı göze almaya cesaret edemiyordu. Daha şimdiden bile tanımadığı bir bölgeye dalmak korkusuyla titriyordu. Ne Chelsea'den beri bir atar damarın hemen bağlanmasını 15 yüzyıl arayla ilk defa uygulayan Ambrose Peyre, ne kalın bir beyin tabakası arasından bir çıbanı açan Dupontren, ne üst çene kemiğini ilk defa kesip çıkaran Gesol, hiç şüphesiz Bay Bovary'nin parmakları arasında kas kesicisi, Hippolyte'a yaklaşırken olduğu kadar kalpleri çarpıntılı, elleri titrek, zihinleri gergin değildi. Hastanelerde olduğu gibi yanda bir masanın üzerinde bir yığın yara, tımar tiftiği, mumlu iplikler, bir yığın sargı bezi, eczacıda ne kadar sargı bezi varsa hepsi görünüyordu. Bütün bu hazırlıkları Homais daha sabahın erken saatlerinde halka hayran etmek için olduğu kadar kendi kendini de aldatmak için düzenlemişti. Charles deriyi deldi. Tok bir çatırdı duyuldu. Kas kesilmiş, ameliyat bitmişti. Hippolyte şaşkınlıktan kurtulamıyordu. Aklı almıyordu. Charles Bovary'nin ellerinin üzerine kapanıyor, öpüyor öpüyordu. Eczacı, hadi bakalım sakin ol diyordu. Veli nimetine karşı olan minnetini daha sonra gösterirsin. 5-6 meraklı avluda bekliyordu. Hippolyte'ın dimdik yürüyerek dışarı çıkıvereceğini sanıyorlardı. Homais bunlara sonucu anlatmak için aşağı indi. Charles hastasını motor düzenine bağladıktan sonra evine döndü. Emma merak içinde kapıda bekliyordu. Onun boynuna atıldı. Sofraya oturdular. Charles çok yemek yedi. Ancak pazarları, misafirleri olduğu zaman yaptığı hovardalıktan kendini alamadı. Yemekten sonra bir fincan kahve içti. Tatlı sohbetlerle, ortaklaşa, hayallerle dolu geçen akşam oturması pek tatlıydı. Karı koca, gelecekteki servetlerinden, yuvalarına getirecekleri iyileştirmelerden söz ettiler. Erkek, itibarının genişlediğini, rahatlığının, refahının arttığını, karısının hala kendisini sevdiğini görüyordu. Kadınsa daha sağlam, daha iyi, yeni bir duygunun içinde rahatlamakta. En sonunda kendisini seven şu zavallı oğlana bir parça şefkat duymakla mutluluğa erişiyordu. Rudolf bir an aklına geldi ama gözleri Charles'ın üzerine yöneldi. Onun dişlerinin hiç de çirkin olmadığını bile fark etti. Şaştı. Homais, aşçı kadını karşı koymasına rağmen elinde yeni yazılmış bir kağıtla birdenbire yatak odasına girdiğinde yataktaydılar. Rouen Feneri gazetesine yollayacağı reklam yazısıydı bu. Okumaları için onlara getirmişti. Charles, siz okuyun dedi. Adam okudu. Bir ağ gibi Avrupa'nın yüzünün bir kısmını hala örten ön yargılara rağmen ışık gene de köylerimize girmeye başladı. Böylece salı günü küçük Yonville şehrimiz aynı zamanda da büyük bir insanlık olayı olan cerrahi bir denemeye sahne oldu. En ünlü hekimlerimizden biri olan Bay Bovary, Charles Bovary heyecandan boğuluyordu. Ah bu kadar da fazla, bu kadar da fazla diyordu. Hayır efendim, hiç de değil. Ne demek? Çarpık bir ayağı ameliyat etti. Bunun bilimsel terimini koymadım. Çünkü bilirsiniz gazetede belki de herkes anlayamaz. Halk, Charles, her neyse dedi. Devam edin. Eczacı, baştan alıyorum dedi. En ünlü hekimlerimizden biri olan Bay Bovary çarpık bir ayağı ameliyat etti. Armes meydanında Bayan Lefranchise'in işlettiği Altın Aslan Hanı'nda 25 yıldır seyislik yapan Hippolyte Tuten adındaki bir kimsenin ayağını düzeltti. Teşebbüsün yeniliği, konuya karşı duyulan ilgi öyle bir kalabalık toplamıştı ki müessesenin kapısı önünde gerçekten bir kargaşalık belirmişti. Ameliyat bir mucize gibi uygulandı. Sanki kafa tutan kasın bilim çabaları altında en sonunda boyun eğdiğini bildirmek istermişçesine derinin üzerinde ancak birkaç damla kan belirdi. Hasta garip bir şey hiç acı duymadı. Durumu şu ana kadar sevinç vericidir. Her şey nekat devrinin kısa süreceğini gösteriyor. Kim bilir belki de gelecek köy şenliğinde Hippolyte'cimiz neşeli bir arkadaş topluluğu ortasında coşkun danslar içinde görebiliriz. O da böylelikle cerbesiyle, dans figürleriyle sakatlığının iyice geçmiş olduğunu bütün gözlere ispat eder. Ne mutlu Ali Cenap bilginlere, ne mutlu bütün ömürlerini insanlığın iyiliğine, rahata kavuşmasına vermiş olan o yorulmaz kişilere. Ne mutlu, üç defa ne mutlu. Körlerin göreceğini, sağırların duyacağını, topalların yürüyeceğini ilan eden bir durum değil mi bu? Eski devirlerde taassubun ancak seçkin kullarına vaat ettiğini şimdi bilim bütün insanlar için gerçekleştiriyor. Bu ilgi değer tedavinin bundan sonraki gelişmelerini okurlarımıza bildireceğiz. Ne var ki 5 gün sonra Lefranchise'a haykırarak dehşet içinde geldi. Yetişin, adam ölüyor. Aklım sana emanet tanrım. Charles altın aslana koştu. Eczacı da onun şapkasız araba meydanından geçtiğini görünce eczaneden fırladı. O da soluk soluğa, kıpkırmızı, kaygılı bir halde içeri girdi. Merdivenden yukarı çıkanlara "Topalımızın nesi var kuzum?" diye sordu. Topal şiddetli acılar içinde kıvranıyordu. Öyle ki ayağının hapsedilmiş olduğu motor düzenini kıracak gibi duvarlara çarpıyordu. Ayağının durumunu bozmamak için büyük bir dikkatle kutuyu çıkardılar. Korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Ayağın biçimi öyle bir şişkinlik altında kaybolmuştu ki bütün deri çatlayacakmış gibi duruyordu. O sözüm ona makinenin yol açtığı morartılarla kaplıydı. Hippolyte daha önce de ayağının sancıdığından yıkılmıştı ama kimse umursamamıştı. Şimdi de hiç de haksız olmadığını kabul etmek gerekiyordu. Ayağı birkaç saat serbest bıraktılarsa da şişlik bir parça kaybolmuştu ki iki bilgin ayağı yeniden makinenin içine yerleştirmenin yerinde olacağına karar verdiler. İşi hızlandırmak için de onu daha da sıktılar. 3 gün sonra Hippolyte artık dayanamadığından aracı gene çıkardılar. Karşılaştıkları sonuca da şaşırdılar. Bacağın üzerinde mosmor bir şişlik vardı. Buradan kapkara bir sıvı sızıyordu. Yer yer kabarcıklar görülüyordu. İş sarpa sarıyordu. Hippolyte'ın canı sıkılmaya başlamıştı. Lefranchise'a onu hiç olmazsa bir parça oyalanabilsin diye mutfağın yanındaki küçük odaya yerleştirdi. Ama her gün orada yemek yiyen tahsildar böyle bir komşuluktan şiddetle yakındı. Bunun üzerine Hippolyte'ı bilardo salonuna taşıttılar. Şimdi orada kalın battaniyeler altında inleyerek yatıyordu. Sakalı uzamış, gözleri içine çökmüştü. Ara sıra ter içindeki başını sineklerin oynaştığı kirli yastık üzerine döndürüyordu. Emma onu görmeye geliyordu. Pansuman için ona bez getiriyor, onu avutmaya çalışıyor, ona gayret veriyordu. Zaten hele pazar kurulduğu günler Hippolyte hiç de yalnız kalmıyordu. Çevresinde köylüler bilardo toplarını ittikleri ıstakalarla boğuşuyorlar, sigara tüttürüyorlar, içki içiyorlar, şarkı söyleyip bağırışıyorlardı. Onun omzuna vurarak ''Nasılsın?'' diyorlardı. ''Ah, söylediklerine göre hiç de övünülecek bir durumda değilmişsin. Ama kabahat sende. Şunu yapmak, bunu yapmak gerekirdi.'' Ona başka çarelerle iyileştirilen kimselerin hikayelerini anlatıyorlardı. Sonra da onu avutmak yolu. Çünkü sen kendini çok dinliyorsun da ondan diyorlardı. Kalk ayağa yahu. Krallar gibi kendini naza çekiyorsun. Ah ne olursa olsun seni koca maskara seni. Hiç de iyi kokmuyorsun. Gerçekten de kangren gitgide daha yukarı çıkıyordu. Bu durum karşısında Charles Bowery hasta gibi olmuştu. Her saat, her an geliyordu. Hippolyte ona dehşet dolu gözlerle bakıyordu. Hışkırarak kekeliyordu. Ben ne zaman iyileşeceğim? Ah kurtarın beni. Ne kadar talihsizmişim. Hekim de onu hep perhiz tavsiye ederek gidiyordu. Lefrançay sana söze başlıyordu. Sen onu dinleme oğlum. Sana zaten yeteri kadar eziyet ettiler. Daha da zayıf düşeceksin. Al bakalım iç şunu. Kadın ona güzel bir et suyu, bir parça but, birkaç parça yağlı et, bazen de Hippolyte'ın dudaklarına götürmeye cesaret edemediği küçük içki kadehlerini uzatıyordu. Rahip Bornisen adamın durumunun ağırlaştığını duyunca onu görmek istedi. Tanrı'nın istediği, böyle olduğuna göre bundan memnun olmak, Tanrı ile barışmak için çabucak fırsattan yararlanmak gerektiğini söyleyerek hastalığı yüzünden ona acımakla işe başladı. Babacan bir sesle, çünkü diyordu. Sen ödevlerini biraz ihmal ediyordun. Ailenlerde seni pek seyrek görüyorduk. Sen kutsal masaya yaklaşmayalı kaç yıl oldu acaba? Anlıyorum, işlerin, dünya gailesi senin ruhunun kurtuluşçu çabasından uzaklaştırdı. Ama artık bu konuyu düşünme zamanı geldi. Gene de umudunu kesme. Kedere kapılma. Tanrı'nın huzuruna çıkmak üzereyken, onun rahmetini dileyen, hiç şüphesiz daha iyi düşüncelerle ölmüş bulunan nice büyük günahkarlar tanımışımdır. Umalım ki tıpkı onlar gibi sen de bize iyi örnekler veresin. Böylece ilk tedbir olarak sabah akşam bir ey merhametli Meryem seni selamlarım ile bir de göklerdeki yüce Tanrı okumana kim engel olabilir? Evet ya bunları yapıver. Benim hatırım için, beni minnettar etmek için ne kaybedersin ki? Bana söz veriyor musun? Zavallıcık söz verdi. Ertesi günler rahip gene geldi. Hancı kadınla konuşuyordu. Hippolyte'ın anlamadığı şakalarla, kelime oyunlarıyla karışık hikayeler bile anlatıyordu. Sonra durum el verince de uygun bir tavır takınarak din konularına dönüyordu. Onun bu çabası başarı sağlar gibi oldu. Çünkü az sonra sakat adam iyileşirse, Bon Scorsa hacca gitmek istediğini gösterdi. Bay Bernissen de bunda hiçbir sakınca görmediğini bildirdi. Hiç yoktan iyiymiş. Hiçbir şey kaybedilmiyormuş ki. Eczacı, rahibin manevraları adını verdiği şeylere fena halde öfkeleniyordu. İddia ettiğine göre bunlar Hippolyte'in iyileşmesine zarar veriyordu. Bayan Lefrançais de boyuna, bırakın onu, bırakın onu. Boş inançlarınızla onun maneviyatını alt üst ediyorsunuz diyordu. Yalnız kadıncağız artık onu dinlemek istemiyordu. Her şeyin sebebi oymuş. Ona inat olsun diye hastanın başucuna bir şimşir dalıyla bir de ağzına kadar dolu bir kutsal su kabı astı. Gel gelelim dinin de ona cerrahtan fazla yardımı dokunduğu görünmüyordu. Alt edilemeyen çürüme uçlardan karna doğru yükselerek ilerliyordu. İlaçları, hapları istedikleri kadar değiştirsinler, kaslar her gün biraz daha ayrılıyordu. En sonunda da Charles, Lefrançais'a kendisine artık başka çare kalmadığından, gidip Nochetel'den tanınmış doktor Senisset'i getirip getirtemeyeceğini sorduğu zaman olumlu bir baş işaretiyle karşılık verdi. Doktor, 50 yaşında, iyi bir mevkii olan, kendinden emin bulunan meslektaş. Diz kapağına kadar kangren olan bu bacağı görünce alayla gülmekten çekinmedi. Sonra bacağı kesmek gerektiğini açıkça bildirerek zavallı bir adamcağızı böyle bir duruma sokabilmiş olan eşeklere karşı sövüp saymak üzere eczaneye gitti. Homais'i redingotun düğmelerinden sarsarak Eczanenin içinde avaz avaz bağırıyordu. Paris icatları bunlar. İşte başkent beylerinin görüşleri. Tıpkı şaşılık, kloroform, mesane taşlarını kırmak gibi. Hükümetin yasak etmesi gereken bir yığın canavarlık. Ama kurnaz, akıllı görünmek isterler. Sonuçlarını düşünmeden size bir sürü ilaç sokuştururlar. Bizler pek o kadar güçlü değiliz. Bilginç, kendini beğendirmek isteyen zübbeler, cici beyler de değiliz biz. Hekimiz, şifa verici kimseleriz. Aslan gibi sağlam bir insan ameliyatı etmeyi aklımıza bile getirmeyiz. Çarpık ayakları düzeltmek. Çarpık ayaklar düzeltilir mi hiç? Tıpkı bir kamburu düzeltmek istemek gibi bir şey bu. Homais bu konuşmayı dinlerken rahatsız oluyordu. Ama bazen reçeteleri Yonville'e kadar gelen Bay Senivet'i hoş tutmak zorundaydı. Onun için sıkıntısını bir dalkavuk gülümsemesi altında gizliyordu. Charles Bovary'nin savunmasını üzerine almadı. Kendi görüşünü bildirmedi. İlkelerini bir yana bırakarak vakarını ticaretin daha ciddi çıkarları uğruna feda etti. Doktor Senivet'in bu bacak kesmesi kasabada pek büyük bir hadise oldu. O gün bütün memleket halkı daha erken saatte yataktan kalkmıştı. İnsanla dolu olmasına rağmen ana caddede sanki bir idam cezası söz konusuymuş gibi hazin bir hava vardı. Bakkalda Hippolyte'ın hastalığı üzerine tartışılıyordu. Dükkanlarda hiçbir şey satılmıyordu. Belediye başkanının eşi Bayan Tübek de operatörün gelişini görmek sabırsızlığıyla pencereden hiçbir yere ayrılmıyordu. Operatör kendi kullandığı tek atlı arabayla geldi. Sağdaki yay hekimin iri vücudunun ağırlığı altında zamanla çöktüğü için araba giderken bir parça eğiliyordu. Öbür minderin üzerinde, doktorun yanında, kırmızı meşin kaplı, 3 tane bakır kilidi fevkalade parlayan çok büyük bir kutu görülüyordu. Araba, altın aslanın kemerleri altına, fırtına gibi girdiği zaman doktor bağırarak atının koşumlarının çıkarılmasını emretti. Sonra hayvanın yulafını iyi yiyip yemediğini görmek üzere ahıra gitti. Çünkü hastalarına gider gitmez ilk önce kısrağıyla, arabasıyla meşgul olurdu. Bu yüzden "Ah Bay Senivet, garip bir insandır" derlerdi. Bu sarsılmaz dengesinden dolayı onu daha çok beğenirlerdi. Dünyadaki bütün insanlar ölebilirdi ama o alışkanlıklarının en ufağından bile vazgeçmezdi. Homais geldi. Doktor ona "Size güveniyorum" dedi. "Hazır mısınız? Başlayalım." Eczacı kızararak böyle bir ameliyata yardım edemeyecek kadar duygulu olduğunu açıkça söyledi. "İnsan sadece seyirci olunca" diyordu. "Bildiğiniz gibi hayli etkilenir. Sonra sinir sistemim de o kadar..." Senivet onun sözünü kesti. "Yok canım, bana öyle geliyor ki tersine sizin sinirleriniz uyuşuktur. Buna hiç şaşmam doğrusu. Çünkü siz, eczacı beyler, hep ocağınızın başında takılırsınız. Bu da en sonunda sağlığınızı bozar elbette. Bir de bana bakın, her gün saat 4'te kalkarım. Soğuk suyla tıraş olurum. Hiç üşümem ben, fanila da giymem. Hiç de nezle olmam. Göğsüm sağlamdır. Bazen şu şekilde, bazen bu şekilde filozofçasına, kaşığıma ne çıkarsa yiyerek yaşarım. Onun için hiç de sizler gibi duygulu değilimdir. Önüme çıkan bir kümes hayvanını kesebileceğim gibi Tanrı'nın imanlı bir kulunu da kesmek umurumda bile değildir. Sonra da siz buna alışkanlık dersiniz. Alışkanlık. Bunun üzerine örtülerin altına ter döken Hippolyte'ı hiç göz önüne almadan bu beyler sohbete daldılar. Eczacı bir cerrahın soğukkanlılığını bir generalin soğukkanlılığına benzetti. Bu benzetme sanatının zorlukları üzerinde uzun sözler söyleyen Senivet'in pek hoşuna gitti. Sağlık memurları mesleğin şerefini bozuyorlardı ama doktor gene de mesleğini kutsal bir ödev gibi kabul ediyordu. En sonunda hastayı hatırlayarak Homais'in getirdiği bezleri inceledi. Ayağı tutmak için birisini istedi. Lestey Boyce'i çağırttılar. Bay Senevit de kollarını sıvadıktan sonra bilardo salonuna geçti. Bu sırada eczacı, her ikisi de önlüklerinden daha bembeyaz kesilmiş olan Artemis'le hancı kadınla birlikte kulağı kapıda öylece kaldı. Bu işler olup biterken Charles Bovary evinden çıkmaya cesaret edemiyordu. Aşağıda, salonda, çenesi göğsüne düşmüş, ellerini kavuşturmuş, bakışları bir noktaya dikilmiş, ateşi yanmayan ocağın köşesinde oturuyordu. Ne aksi tesadüf diye düşünüyordu, ne hayal kırıklığı. Oysa akla gelen bütün ihtiyat tedbirlerini almıştı. Bu işe kader karışmıştı. Ne olursa olsun, ileride Hippolyte ölecek olursa onu kendisi öldürmüş olacaktı. Sonra hasta ziyaretlerinde ona sordukları vakit ne sebep gösterecekti? Yalnız bir şeyde yanılmış mıydı acaba? Araştırıyordu, bulamıyordu. Ama en ünlü cerrahlar bile pekala yanılıyorlardı. İşte asla inanmak isteyemeyecekleri bir şey. Tersine gülecekler, alay edecekler, dedikodu yapacaklardı. Bu olay Forges'a kadar, Neuchâtel'e kadar, Rouen'e kadar her yana yayılacaktı. Meslektaşlarının aleyhinde yazılar yazmayacakları ne belliydi? Arkasından ortaya bir tartışma çıkacaktı. Gazetelere karşılık vermek gerekecekti. Hippolyte bile ona karşı dava açabilirdi. Kendisini şerefi lekelenmiş, mahvolmuş, harap olmuş görüyordu. Bir yığın ihtimalin saldırısına uğrayan düşüncesi denize uçan, dalgalar üzerinde yuvarlanan boş bir fıçı gibi bunların ortasında yalpalayıp duruyordu. Emma karşısında oturmuş ona bakıyordu. Onun utancını paylaşmıyordu. Başka bir utanç duyuyordu. Bu da sanki daha önce 20 kez onun alelâdeliğini yeteri kadar fark etmemiş gibi böyle bir adamın bir değeri olabileceğini düşünmüş olmaktı. Charles odasında bir uçtan bir uca dolaşıyordu. Potinleri döşeme üzerine çatırdıyordu. Kadın yerinde otur dedi. Beni sinirlendiriyorsun. Adam oturdu. Emma düşünüyordu. Nasıl olmuştur da? Bir kez daha yanılmıştı. Öte yandan bütün hayatını sürekli fedakarlıklarla hangi acınacak garip tutku uğruna böyle mahvetmişti? Bu şatavat içgüdülerini, ruhunun bütün yoksunluklarını, evlilik, aile bağlılıklarını, yaralı kırlangıçlar gibi çamura düşen hayallerini, işte duyduğu her şeyi, kendine yoksun ettiği her şeyi, sahip olabileceği her şeyi hatırladı. Niçin? Niçin? Kasabayı dolduran sessizliğin ortasında keskin, acı bir çığlık havayı deldi. Charles Bovary bayılacak kadar sarardı. Emma sinirli bir hareketle kaşlarını çattı. Sonra düşüncesine devam etti. Her şeye rağmen onun uğruna, hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey duymayan şu yaratık, şu adam uğruna. İşte şimdi de şurada, gayet sakin. Adının gülüşlüğünün bundan böyle kendisi gibi karısını da kirleteceğini bile aklına getirmeden oturuyor. Emma onu sevmek için çaba göstermişti. Bir başkasına teslim olduğuna ağlayarak pişman olmuştu. Charles Bovary düşünürken birdenbire haykırdı. Ama bu belki de bir dışa doğru çarpıklıktı. Emma, gümüş bir tabağın içine düşen bir mermi gibi, düşüncesinin ortasına inen bu cümlenin beklenmedik sesiyle ürpererek adamın ne demek istediğini anlamak için başını kaldırdı. Bilinçleriyle birbirlerinden o kadar uzaktaydılar ki sanki birbirlerini görünce şaşırmış gibi sessizce bakıştılar. Charles kımıldamadan öyle duruyordu. Hastanın çığlıklarını, boğazlanan bir hayvanın uzaktan uzağa gelen bağırtısı gibi keskin aralıklarla bölünen, kaygan dalgalar halinde birbirini kovalayan son çığlıkları dinliyor. Sarhoş bir adamın bulanık bakışlarıyla Emma'ya bakıyordu. Emma soluk dudağını ısırıyordu. Kopardığı bir mercan dalını parmakları arasına yuvarlayarak fırlamaya hazır. Ateşten bir ok gibi göz bebeklerinin yakıcı sivri uçlarını Charles'ın üzerine dikmişti. Şimdi adamın her şeyi, yüzü, elbisesi, söylemediği şeyler, bütün kişiliği, kısacası varlığı onu sinirlendirip öfkelendiriyordu. Bir suçmuş gibi geçmişte namuslu yaşamış olmasına pişman oluyordu. Ondan arta kalan da gururunun şiddetli vuruşları altında yıkılıyordu. Muzaffer ihanetin bütün kötü olaylarından zevk alıyordu. Sevgilisinin hatırası baş döndürücü bir çekicilikle aklına geliyordu. Yeni bir heyecanla o hayale doğru sürüklenen ruhunu ortaya fırlatıyordu. Charles sanki ölecekmiş de gözlerinin önünde can çekişiyormuş gibi hayatından öylesine kopmuş, öylesine ebediyen yok olmuş, öylesine imkansız kaybolmuş görünüyordu. Kaldırımda bir ayak sesi oldu. Charles baktı. İnik pancurların arasından Doktor Senivet'i gördü. Halin yanında, güneş altında, büyük mendiliyle alnını siliyordu. Arkasından da elinde büyük bir kırmızı kutu Homais geliyordu. İkisi de eczaneye doğru ilerliyorlardı. O zaman Charles birden sevgiyle, üzüntüyle "Sarılsana bana karıcığım" diyerek karısına doğru döndü. Emma öfkeden kıpkırmızı kesilerek "Bırak beni" diye haykırdı. Charles şaşkın şaşkın "Nen var? Nen var senin? Sakinleş, kendine gel. Pekala, biliyorsun ki seni seviyorum, gelsene." Emma korkunç bir sesle "Yeter" diye bağırdı. Salondan çıkarken kapıyı öyle hızlı çarptı ki barometre duvardan fırladı. Yere düşüp kırıldı. Charles perişan bir halde koltuğuna yığıldı. Karısının nesi olabileceğini düşünüyor. Bunu bir sinir hastalığı sanıyordu. Ağlıyor, çevresinde uğursuz, anlaşılmaz bir şeyin dolaştığını belli belirsiz sezer gibi oluyordu. Akşam Rudolf bahçeye geldiği zaman Emma'yı merdivenin alt başında, ilk basamağın üzerinde kendisini bekler buldu. Birdenbire sarıldılar. Bu öpüşmenin sıcağında eriyen kar gibi bütün öfkeleri yok oluverdi. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamız da bitti. Hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.